Ayrım 34.
Shakespeare, arkadaşlığın onda dokuzunun rol yapmak olduğunu söylemişti. Avrupalılar gibi Amerikalılar da yarı Hristiyan, yarı pagandı. Başarıya olan bağlılıkları ve samimiyetsizliğe yönelik gizli hoşgörüleri açısından hiç kuşkusuz pagandılar. Carnegie, onu ikiyüzlülük çığırtkanlığı yapmakla suçlayanlar karşısında kılını bile kıpırdatmamıştır. Madem Amerikalılar başarı istiyordu, o da onlara başarının yolunu gösteriyordu işte. İnsanların özel düşünceleri kendisini ilgilendirmiyordu. Nitekim tarihin büyük bölümünde arkadaşlığın sıcak hislerle hiç ilgisi olmamıştır. Bir arkadaş her şeyden önce ya bir hami ya da menfaatler karşılığında bağlılığınızı sattığınız yararlı biri olmuştur. Tabii menfaatlerin arkası geldiği sürece. Şu ya da bu nedenle ilişki kurdukları hemen herkesi arkadaşları olarak niteleyen eski Romalılar onları üç kategori altında toplamakta beis görmemişlerdi. Evlerine kabul ettikleri, evlerinin önündeki açık avluya gruplar halinde giderek hayırlı sabahlar dilemelerine izin verdikleri ve bir de hizmetkarların gözetimi altında dışarıda bekletilen yanaşmalar. Dünyada eksikliği çekilen şey idealler değil, ideallerin yalana dönüşmesini engelleme yöntemleridir. İtalya'nın dostluk uzmanı Francesco Alberoni'ye göre bugün İtalya'da arkadaşlık kelimesi hala bir sahtekarlık çağrışımıyla, usulsüz yollarla imtiyaz elde etme anlamıyla yüklüdür. Nitekim önünüzü açmanın, arkadaşların arkadaşlarını tanımakla mümkün olduğu her yerde onları sevmek ender rastlanan bir saadet olmuştur. Usta bir dal kavuğun ağzından şu sözleri duyabilirsiniz. O benim arkadaşımdır, kendisinden nefret ederim. Bürokratlar, bankerler, avukatlar, otel sahipleri ve sigortacılar tarafından sunulan hizmetlerin şahsi bir iltimas olarak elde edilmesi gereken şeyler olmaktan çıkması ve bağımsızlığınıza halel getirmeden parayla satın alabilir hale gelmesi daha çok yenidir. İnsanların pohpohlanmaya düşkünlükleri sürdükçe Carnegie'nin reçetesini uygulamayı sürdüreceklerdir. Arkadaş seçimlerini güç sahibi olanlarla sınırladıkları sürece başka çareleri yoktur. Dostlukla korku arasındaki ilinti, Mayalarda veya en azından 400 yıllık fetih döneminin sabitleştirdiği mutlak bir güvensizlik atmosferinin üzerlerinde daimi bir sis gibi asılı durduğu Guatemalalı torunları arasında kendini açıkça gösterir. Bu halkın genç erkekleri güvensizlikle savaşmak için kamarada kurumunu icat etmişlerdi. Ayrılmaz çiftler halinde dolaşıyor, toplum içinde birbirlerini kucaklıyor, birlikte dans ediyor, hatta arkadaşlarına kadın olsaydı onunla severek evleneceklerini ilan ediyorlardı. Bu ilişkide seksüel bir yan yoktu. Çünkü kızlarla ilgili gönül işlerinde birbirlerine yardım ediyorlardı. Ama evlilik onlara mahremiyetten bütün beklediklerini vermiyordu. Erkekler duygusal olarak desteksiz olmadıklarından emin olabilmeleri için bir kameradaya ihtiyaç duyacak şekilde yetiştiriliyorlardı. Bu kişiyi seçmek için kur dönemine benzer bir dönemden geçiliyor ve sonunda birliktelik resmi olarak onaylanıyordu. Herkesin bir kameradası olmuştur diye anlatmıştır yaşlı bir adam ve herkes aynı şeyi yapmıştır. Ama bir kameradayla ilişkinizi ömür boyu sürdürmek kolay değildir. Çünkü birbirlerine olan sevgi dolu bağlılıklarına rağmen cemaatin bütününe yayılmış olan güvensizlik havasından kaçınmaları mümkün olmuyordu. Her ikisi de arkadaşıyla gurur duyar ama her ikisi de arkadaşının başka birine en ufak ilgi kırıntısı göstermesini şiddetle kıskanırdı. Saat karşıdakinin mutluluğuna adanmamış olan her eylem bir tehdit oluşturuyordu. Birbirlerine içlerini açmaktan hoşlanmakla beraber arkadaşlarının potansiyel bir düşman olduğu fikrini kafalarından atamıyorlardı. Zaten içlerini tamamen açacak cesareti nadiren buluyorlardı. Bu pastoral ilişki genellikle karşılıklı suçlamalarla sonlanırdı. Dostluklar düşmanlığa dönüşürdü. Arkadaşlarında imkansız bir kusursuzluk aradıklarından ve ondan su katılmamış bir hayranlık talep ettiklerinden başkalarıyla paylaşmaktansa arkadaşlığı sona erdirmeyi tercih ediyorlardı. Yaşlı adamın çıkardığı ders şuydu. Kendinizden başka kimseye bütünüyle güvenemezsiniz ve güvenmemelisiniz. Böylece karşılıklı şüphenin sisi hiç dağılmıyordu. Bu sis dostlukla tutku derecesinde ilgili olmalarına rağmen eski Yunanlıların üzerinden de hiç kalkmamıştır. Ama Yunanlıların dostluktan bile daha meraklı oldukları şey hayranlık toplamaktı. Üstelik bir de adalete düşkündüler. Dolayısıyla herkesin bu iki mutluluktan payına düşeni alamaması ihtimali yüzünden endişelenmekten hiç kurtulamamışlardı. Aristoteles ancak kendisi gibi iyi bir insanla arkadaş olabileceği inancındaydı. Bu koşul önündeki seçenekleri vahim bir şekilde kısıtlıyordu. Aristoteles'e göre birkaç arkadaşla yetinmek en iyisiydi. Demokrasiyi yurttaşlar arasındaki geniş bir dostluk ağı olarak görme fikri onundu. Ama sonra bu fikirden vazgeçmişti. Ya iki arkadaş tamı tamına eşit olmazlarsa diye sormuştu. O zaman ne olacak? Daha erdemli olanın hak ettiği hayranlık ve saygıdan daha azını veya fazlasını alamadığından nasıl emin olacaklardı? Aynı sorun Yunanlılara eşcinsel aşklarında da eziyet çektirmişti. Bu aşklar sadece fiziksel arzuyla ilgili değildi. Zeus olduğu gibi bir baldırın görüntüsüyle kanı tutuşmak anlamına gelmiyordu. Bir gencin sevgisini kazanan yetişkin her şeyden önce tecrübesinin ve yararlılıklarının hayranlık uyandırmaya yettiğini ispatlamış olmakla gururlanırdı. Oğlan ne kadar direnirse talipleri o kadar çoğalır, galip gelenin gururu o ölçüde büyük olurdu. Bunun gibi dostluk da sahip olmanın gururuyla karıştırılmış ve rekabetin ağına düşmüştür. Hiç kuşkusuz çağının en zeki insanlarından biri olan Aristoteles, dostluk üzerine son derece zekice makaleler yazmış olmasına ve akla gelebilecek her konuda uzun bir düşünme molasının ardından etkileyici biçimde konuşma yeteneği göstermesine rağmen ahir ömründe en sevdiği şey olan sıcak yağ banyolarının tadını çıkarırken şöyle demişti. Yalnızlığım ve dünyadan kopukluğum arttıkça mitleri giderek daha çok sever oldum. Dostluk hala bir mitti. Dostluk üzerine mektupları aynı zamanda eşine az rastlanır samimiyette bir otobiyografi olan İranlı Ebu Hayyan et Tevhidi 932-1023 dostluğu diğer özlemleriyle uzlaştırmanın bir yolunu bulamamıştı. Ben güvenlik arzusuna tutsak olmuş bir adamım diye yazıyordu. Dostluk ise ona güvenlik sağlamıyordu. Çünkü et Tevhidi görüşleriyle bu konudaki düşünceyi 2000 yıl dumura uğratmış olan Aristoteles'ten hareketle dostların iki bedende tek bir ruh olmaları mümkün olduğu kadar birbirlerine benzemeleri gerektiğine inanıyordu. İdeal dostlar olarak gördüğü çift filozof Süleyman'la Kadı İbni Seyyar hep aynı şeyleri arzuluyorlardı. Tutkuları ve korkuları birbirinin aynıydı. Hatta rüyaları bile eşleşiyordu. Birbirlerine her şeyi sanki o benmişim gibi anlatıyorlardı. Her şeyi paylaşıyor, birbirlerine hiç kızmıyorlardı. Ama böyle bir model et tevhidinin sosyal yaşamı açısından yararsızdı. Et tevhidi hattattı ve kişisel olgunlaşmaya inanıyordu. İhtiraslarına karşı koymak isteyenlerin dine sofuca bağlanmak ve dünya zevklerinden feragat etmek zorunda olmaları canını sıkıyordu. Zor bir yöntemdi bu. Devletten iş almak ve itibar kazanmak için ilişki kurduğu Vezir-i Azam'la dost olamamıştı. Tabiatları birbirine çok aykırıydı. Hem oğlu hem de mektuplaştığı arkadaşları kendisinden önce ölüp gidince büyük bir yalnızlık duygusuna kapıldı. Kuvvetim tükeniyor, zihnim darmadağınık, belagat yeteneğimi kaybettim. Giderek musallat fikirlere kapılıyorum ve bütün insanlardan ümidimi kestim. Böylece sahip olduğu en değerli şeyi, o güne kadar yazdığı bütün kitapları yaktı. Bir cinayet işler gibi. Ama kitaplarımı onlarla alay edecek, cehaletimi ve hatalarımı yüzüme vuracak insanların eline bırakamazdım. Dostluk, et tevhidinin tesellisi olmuş ama kendine olan güvensizliğini gidermekte hiç işine yaramamıştı. Bu yaklaşımın kusurlu yanı, mutlak bir uyuma dayalı bu idealin hem imkansız denecek kadar ender ele geçmesi, hem ele geçtiğinde de mutlu çifti dünyanın geri kalanından koparmasıydı. Şayet arkadaşların birbirlerinden farksız olmaları gerekiyorsa, erkeklerle kadınlar arkadaş olmaktan ümidi kesmek zorundadırlar. Halbuki Afrika'nın bazı yerlerinde, mesela Kamerun'daki Bangvalar ve Gana'daki Nizemalar arasında erkeklerle kadınların ömür boyu süren arkadaşlıklar kurdukları bilinmektedir. Arkadaşlar bir araya geldiklerinde, kadın normal koşullarda bütün erkeklerin önünde takındığı tiyatral ölçüde saygılı tavrı bir kenara bırakır, kadınla erkek şakalaşabilir, içlerinden geldiği gibi konuşabilir, hatta birlikte yemek bile yiyebilirler. Halbuki kadınla erkeğin, özellikle karı kocanın bir arada yemek yemesi normalde bir tabudur. Bu arkadaşlık iki taraf başkalarıyla evlendikten sonra da sürer. Arkadaşlar aile kavgalarında araya girerek birbirlerini korurlar. 14. yüzyılda Mali'ye giden İbni Battuta, kadınlarla erkeklerin evlilik sınırları dışında birbirleriyle ahbaplık ettiğini görerek hayrete düşmüştü. Erkekler bir kadınla yakınlaştıklarında her zaman cinsel ilişki saplantısına kapılmamışlardır. 12. yüzyıl şövalyelerinin pek çoğu hayran oldukları kadınlara bağlılıkların cinsel ilişkiyle sonlanmasını beklemezlerdi. Evliliğin 20'li yaşların sonlarına kadar ertelendiği 17. yüzyıl İngiltere'sinde gayrimeşru doğumların oranı yalnız %3'tü. Günümüzde bu oran doğum kontrol yöntemlerine rağmen çok daha yüksektir. Seks içgüdüsü en kuvvetli erkeklerden biri olan ve kırıştırmalarını en ince ayrıntısına kadar anlattığı bir günlük tutan Samuel Pepys neredeyse karşılaştığı her kadını öpüp okşar ama nadiren daha öteye geçerdi. Pepys'in zamanında bir erkeğin kur yaptığı kadın tarafından halvete davet edilmesi adettendi. Bunun anlamı elbiselerini çıkarmadan birbirlerine sarılarak sohbet etmeleri ve uyumalarıydı. Kadın bazen elbisesini beline kadar sıyırabilir veya çorap ve pabuçlarını çıkarabilirdi. Ama masum sevgi gösterilerinin ötesine geçilmeyeceği kati olarak bilinirdi. Bu uygulama misafir odasında baş başa kalmak kadar tehlikesizdi. Ama misafir odası yatak odası kadar sıcak olmadığı için daha iyi bir seçenekti. Halvet sadece kışa özgüydü. Genellikle pazar günleri kilise çıkışında yapılırdı ve yalnız flört eden çiftlerle sınırlı değildi. Bir koca misafirini karısıyla veya kızıyla halvet olmaya davet edebilirdi. Bu adet İngiltere'de, Hollanda'da, Amerika'da ve anlaşıldığı kadarıyla Afganistan'da yaygındı. Francis La Rochefoucauld uygulamanın bu şekilde yürüdüğüne inanmayı reddetmiş ve Massachusetts'in kalabalık nüfusunu bu adete atfetmişti. Misafir odasındaki bir kanepede oturmanın iffete daha uygun olduğu doğrultusundaki görüşün son olarak Cape Cod'da da muhalefetle karşılanmasını takiben bu uygulama Massachusetts'te 1827'ye kadar sürmüştür. Dokunmaya karşı bir tabunun tesis edilmesi ve mahremiyetin sembolü olarak dokunmanın yerini cinsel birleşmenin alması son 200 yılın ürünüdür. Mahremiyet yıllar içinde başka başka anlamlar kazanmıştır. Başlangıçta mahremiyet kavramı mekanla ve nesnelerle akrabaların ve komşuların velvelesinden kaçmaya yarayan kişiye özel bir oda mesela veya sanki sihirliymiş gibi üzerine titrenen mahrem hatıralar ve yadigarlarla mesela bir tutam saç ilgiliydi. Evlilik söz konusu olduğunda mahremiyet aile hayatı demekti. Arkadaşlar mahremiyetlerini kucaklaşarak birbirlerinin göğsüne yatarak ifade ederlerdi. Eski örf ve adetlerin hüküm sürdüğü ülkelerde dokunmak hala mahremiyet göstergesidir. Bunu yeterli bulmayan romantikler ikinci bir mahremiyet türü icat ettiler. Eskilerin hayranlıkla baktığı fakat sadece erkeklere mahsus olduğunu düşündüğü ruhi kaynaşmanın aşık kadın ve erkekler arasında da yaşanabileceğini ileri süren bu düşünce gerçek bir devrim niteliğindeydi. Romantikler ayrıca cinsel birleşmeyi bu kaynaşmanın yolu olarak gösterdiler. O güne kadar aşık olduğunu iddia eden bir erkeğin kadını geçindirebilecek serveti bulunduğunu göstererek ciddiyetini ispatlaması gerekiyordu. Pratik davranmalı ve izdivaca yakınlığını belli ederek tutkuya ifadesini esas olarak evlilik dışında bulan bir kavramdı bu, saygınlık kazandırmalıydı. Kadının evleneceği erkekle sevişmeden önce ona aşık olması gerekiyordu. Romantiklerin getirdiği büyük yenilik seksin onları ömür boyu mesut edeceğini ileri sürmekti. Böylece birbirleriyle konuşacak bir şey bulamadıklarında endişelenmeleri gerekmeyecekti. Ruhi birlik o kadar ulvi bir şeydi ki iletişime lüzum yoktu. Bu süreç içinde ideal olarak iki taraf da ayrı birer insan olduklarını unutacaktı. Partnerinizi bir birey olarak sevmenize gerek yoktu. Çünkü asıl aşık olduğunuz aşkın kendisiydi. Aşık olmak ve aşık olunmaktı. Erkeklerle kadınlar arasındaki ilişkinin tarihinde bir geçiş dönemiydi bu. Aralarındaki iletişimde yaşanan güçlükler yüzünden ortaya çıkmıştı. Bu dönem erkeklerle kadınların birbirlerini tanımasını gereksiz kıldı. Güdük bir ilişkinin samimiyet dolu, kişinin kendi benliğinden vazgeçtiği bir ilişkiymiş gibi yaşanabilmesine mümkün kıldı. Ve hepsinden önemlisi aşkı tarife gelmez bir sır haline getirerek sevilen kişiyi idealize ederek herkesin herkese aşık olabilmesini sağlayarak ve aşkın sonsuza kadar sürdüğü uydurmasına destek vererek aşka ilişkin her türlü ön koşulu ortadan kaldırdı. Bu insanın en harikulade icatlarından biriydi. Mahremiyet bir çift kanat haline getirildi ve uçmayı öğrenmenin gereği kalmadı. Bütün bunlara rağmen pek az kişi bu ideali evliliğin gündelik gerginlikleriyle bağdaştırmayı başarabildi. 18. yüzyılda dostluğun mu yoksa tutkulu aşkın mı kadınlarla erkekleri bir arada tutmada daha etkili olduğu uzun süre tartışılmıştı. Seksin, kadınla erkek arasındaki uyumun en sağlam güvencesi olduğuna ilişkin bu düşüncenin kabulüyle söz konusu mesele kapanmış oldu. Gel gelelim, o günlerden bu yana insanlar mahremiyetin üçüncü bir türünü kurguladılar. Okuyan, yazan veya başkalarını hem kendilerini gözlemleyen, hayatı bir keşif yolculuğu gibi görenlere özgü zihinsel bir mahremiyetti bu. İnsanlar birbirlerine durmadan "Hala başını döndürüyor muyum?" diye sormaktan vazgeçip, "Değişip olgunlaştıkça seni hala ilgi çekici ve uyarıcı buluyor muyum? Bana hala yardım ediyor, avutuyor ve değer veriyor musun? Ve ben de senin için hala bütün bunları yapıyor muyum?" sorusu üzerinde düşünmeye başladılar. Hakikat arayışında yol arkadaşlığı etmek demek olan bu mahremiyet türü, her iki tarafın dünya görüşünü iki kat zenginleştirir, dünyayı hem kendilerinin hem diğerinin gözüyle görmesini sağlar. İnsanların birbirlerinin zihnine nüfuz etmeleri için ne tahakküm ne itaat gerekir. Taraflar birbirlerini anlamaya çalışırlar. Ama her biri ayrı bir insan olarak kalır. Çünkü mahremiyet bir çatışma kaynağı olabilir. Fazla boğucu veya fazla dirençli hale gelebilir. Mahremiyet bizi dünyanın düşmanlığından tamamen koruyacak kadar güvenli bir sığınak olamaz. Dolayısıyla iki insanın birbirlerinin ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılamalarının bir yolu yoktur. Buna karşılık aralarındaki farklılıklar kendi başlarına yapamadıkları keşifleri yapmakta birbirlerine yardım etmelerini mümkün kılar. El birliğiyle ve ayrı ayrı. Bu üç mahremiyet biçimini her birinin olumlu yanlarını seçerek birleştirmenin yolu nedir? En azından 200 yıldır yoksullar arasında muhtemelen çok daha uzun bir süredir insanlar evlilikle arkadaşlığı birleştirme denemeleri yapmışlardır. Kullandıkları çubuk baş parmaklarından kalın olmadığı sürece erkeklerin karılarını dövmelerinde kanunen sakınca bulunmadığının bir İngiliz hakim tarafından ilan edildiği 1782'de bir İngiliz kadını şunları söylemişti. Mutlu bir evlilik hayatının en vazgeçilmez koşulu bir kocanın karısının zekasına, prensiplerine ve samimiyetine onu en birinci ve en sevgili arkadaşı sıfatıyla yüceltecek kadar değer vermesidir. Bu hedefe giden yol inanılmaz ön yargılarla doluydu. Hayatını kafaca uyuşabileceği bir erkekle kuracağı Aristotelesvari bağlılığın hayalini kurmakla geçirmiş olan Michel de Montaigne'e göre insanın karısıyla arkadaş olması şüphesiz harika olurdu. Fakat ne yazık ki kadınların çoğu bu yetenekten yoksundu. Kadın ruhu bu kadar sağlam ve bu kadar dayanıklı bir düğümün yükünü çekecek kadar kuvvette değildi. Her şeye rağmen Amerikan başkanları seçim kampanyalarında karılarıyla el ele boy göstermeye başlamışlar ve 1980'de Amerika'da yapılan bir araştırma evli erkeklerin %60'ının ve evli kadınların %50'sinin eşlerini yakın arkadaşları olarak nitelediğini göstermiştir. Ne var ki arkadaşlığa dayalı evliliklerin dayanıksız yapılar oldukları anlaşıldı. Bu evliliklerin boşanmayla sonuçlanma sıklığı günden güne arttı. Bunun nedeni arkadaşlığın ilişkiyi sadece içeriden desteklemesiydi. Evlilik anlaşması tarafların karşı cinsten başka insanlarla arkadaşlık etmelerine yönelik hiçbir düzenleme içermediği için bu gibi arkadaşlıklar en küçük kıskançlık gösterisinde ufalanıp gitmeye mahkumdu. Başkalarıyla kurulan arkadaşlıklara hep şüpheyle bakıldı ve pek çok insan bunun imkansızlığına kanaat getirdi. Genel görüş kadınla erkeğin arkadaşlığa bakışında temel bir farklılık olduğu doğrultusundaydı. Erkekler bunu birlikte vakit geçirmek ve en gizli düşüncelerini varsa eğer kendilerini saklamak olarak görüyorlardı. Kadınlar içinse arkadaşlık yakınlaşmak ve duygularını paylaşmak, gerçek endişelerini açık yüreklilikle dile getirmek demekti. Gel gelelim son zamanlarda yapılan araştırmalar bunun değiştirilemez bir durum olduğunu doğrulamamıştır. Kadın tarihçileri kadınlar arası dostluğun zenginliğini ve yoğunluğunu ortaya koymakla beraber bunu idealize etmenin tehlikelerine de dikkat çekmişlerdir. Kadınlar arası dostluk karşılıklı sızlanma seanslarına dönüştüğünde sık sık psikolojik piskondriyi ve terapi bağımlılığını teşvik etmektedir. Sosyologların vardığı sonuçlara göre kadınlar arasındaki dostlukların ancak yarısı gerçek anlamda destekleyici niteliktedir. Geri kalanı enerjinin boşa harcanmasıdır. Arkadaşsız kalma korkusuyla katlanılan ilişkilerdir. Evli kadınlarla yapılan bir anket, pek çoğunun ideal olarak kocalarıyla dertleşmeyi tercih ettiğini ama dinlenmedikleri için kız arkadaşlarına açılmak zorunda kaldıklarını göstermektedir. Eski bir rahibe olan Janice Raymond, kadınlar arası dostluk üzerine son derece zekice ve son derece aydınlatıcı çözümlemeler yapmış yazarlardan biri olmasına rağmen bu dostluk türünün daha ciddi bir boyut kazanması için esaslı bir reform gerektiğini söylemiştir. Kadınlar arası dostluk, sezgisel bir kapılmadan çok inceden inceye işlenmiş ve yoğun emekle yaratılmış, bu yüzden başlıca özelliği esneklik olan bir sanat eseri olarak ortaya çıkmıştır. Erkeklerin bir bölümü kadınların arkadaşlarını istemediklerini, erkek arkadaşlarının kendilerine yettiğini, kadınların seks ve çocuk yapmak için var olduğunu söylemekte ısrarlılar. Mamafi, 19. yüzyılın sıradan erkek işçilerinin mektuplarını inceleyen Karen Hansen, erkek dostluğuna ilişkin klişelerin düşünüldüğü kadar değişmez ve değiştirilemez olmadığını göstermiştir. Erkeklerin mektupları, onların da orta sınıf kadınlarınkinden farklı olmayan yakın ve mahrem ilişkiler kurduklarını, ayrıca duygularını baskı altına almayı erkekliğin şanından saymadıklarını ortaya koyar niteliktedir. Dostlarını ziyaret etmek, yardımlaşmak, hastalara ilgi göstermek ve konukseverlik gösterilerinde bulunmak bu erkeklerin hayat rutinlerinin parçasıydı. Ayrıca pek çoğunun kız kardeşiyle de sıcak ilişkileri vardı. Söz konusu mektuplar bu davranışların tipik olduğunu ileri sürmemize izin verecek sayıda değildir. Ama bunlar nelerin mümkün olduğuna ve modanın nasıl elbiseler kadar davranışları da değiştirebileceğine ilişkin göstergelerdir. Ne zaman ki erkeklerin evlenebilmek için aşık olmaları gerekti, kendi aralarındaki neredeyse aşıkhane ilişkiler zayıflamaya yüz tuttu, zayıflık olarak algılanmasından korktukları şeyleri örtbas etmek uğruna daha saldırganca erkeklik gösterilerine merak salmaları da bu süreç içinde ortaya çıktı. Erkeklerin duygusal gıdalarını nereden aldıklarına, kimlerle ahbaplık ettiklerine, bu kişilerle neler konuştuklarına ilişkin araştırmalar, özellikle bekar erkekler arasında birbirleriyle mahrem ve içten konuşmalar yapan, göz ardı edilemeyecek bir azınlığın varlığını işaret etmektedir. Erkeklerin birbirlerine karşı kapanmaları evlilikle birlikte gerçekleşmektedir. Bunun ardından ikiyüzlülüklerinden soyunma alanı olarak büyük ölçüde evliliğin mahremiyeti öne çıkmaktadır. Tarihteki erkeklik numunesi kahramanların modern biyografi yazarları tarafından acınacak kadar yalnız ve dayanıksız zavallılara dönüştürülmekte oluşu, evliliğin arkadaşlıkla desteklenmesi halinde bile erkekleri ayakta tutmaya muktedir olup olmadığı konusunda şüphe uyandırmaktadır. Arkadaşlığa dayalı evlilik ancak kısmi bir çözüm olabilmiştir. Bu düzenlemenin çözümsüz bıraktığı bilmece, evli çiftlerin eşleri dışında karşı cinsle kurdukları arkadaşlıklar konusunda ne yapılması gerektiğiydi. İnsanlık gündeminin sıradaki maddesi budur. Alışılmışın dışındaki her şeyin küfrün bir çeşidi olarak korku uyandırdığı günlerde ideal arkadaş kendinizin bir kopyası olandı. Ancak can sıkıntısı en büyük tehdide, yaratıcılık ise ondan korunmanın yegane yoluna dönüştüğü anda arkadaşlık, can sıkıntısını yok etmeye dönük bir ortaklık olmak zorundadır. Arkadaşlık, ne istediklerini bir başlarına keşfedemeyenler için bir başkasıyla el ele vererek kendilerine bir amaç bulmanın yolu olabilir.